Ayrım 10. Bay Leonidas'ın tuhaf hikayesi. Tuncay Çevik, sayfa 104. Dışarı çıktığımda başımda hafif tatlı bir rüzgar dolanıyordu. Karanlık iyice inmişti caddenin üzerine. Yüzümü tünel istikametine dönerek karanlığın serildiği kaldırım üzerinde hızlı adımlarla yürümeye başladım. Bir zamanlar cadde üzerindeki eğlence kulüplerinin sarılı, kırmızılı, mavili, beyazlı, yanan güçlü ışıkları şimdi sönük bir yıldız gibi kayıyordu başımın üzerinde. İkinci Cihan Harbi'nin endişesini derinlerinde duyan cadde ışıksız kalmıştı artık. Ara sokaklarda birbirine yapışık soluk alan hanelerin bile ışıkları sönmüştü. Cadde üzerinde diğer insanlar gibi gölgesiz yürüyordum. Yine de benim kadar neşesini yitirmemişti insanlar. Caddeyi öksüz bir çocuk gibi ağır bir sükunet içinde bırakmamışlardı. Neşeli kahkahalar savurarak karanlığı aldığından deliyorlardı adeta. Galata Kulesi'ne vardığımda İzzet düştü aklıma. Bizim meraklı yanımda olsaydı telaşlanırdı ansızın. Karanlığın içinde yükselen kulenin serin taşlarına ellerini sürerek sorardı. ''Patron, buraya niçin Galata Kulesi?'' demişler. ''Bu taş kulenin bir hikayesi var mı?'' Ben de şikayetlenir gibi bir tavır takınır, denizcilikte mahir olan Cenevizlilerin inşa ettiği binayı şevkle anlatırdım. Belki de zihnime akın eden acı ve tatlı hatıraların tahakkümü altında ezilerek susardım. Galata Kulesi'ne alıcı bir nazarla bakarken derin hayallere dalmış, içimde amansız bir sızı duymuştum. Buraya en son babamla geldiğim günü anımsamıştım. Silindir biçimindeki bu kulenin en tepesine babamın yardımına muhtaç kalmadan çıkmış, tam tepedeyken ayak parmak uçlarımda yükselerek Hezarfen Ahmet Çelebi gibi uçtuğumu hayal etmiştim. Çocuk muhayyilemde İstanbul'un tepelerine serpilmiş görkemli camilerin, boğazın kıyısına oya gibi işlenmiş yalıların üzerinde uçuyordum. Onca geçen zamana karşın her şeyi hatırlıyor olmam garipti. Garip olmayan kule dibinin çehresiydi. Yine sessiz ve kalabalıktı. Derken kalabalığın içinden kaba sakallı, peşmürde kılıklı bir genç girdi koluma. ''Şarap parası!'' diye yalvarmaya başladı. Bütün acziyeti yüzünden okunuyordu. Tüm umutlarını yitirmiş yaşamın kederli ağırlığını ince omuzlarında taşıyan bu genci kibarca iteledim. Uslanmaz bir arzuyla yalvarmaya devam etti. Tavrımı sertleştirerek onu başımdan savdım. Badehu, façası düzgün, bağrı açık bir delikanlı yaklaştı. Çenesini hafif öne uzatarak ''Buralar sana göre değil beyim'' dedi. ''Var git işine, birazdan cebini yoklamaya başlar sansarlar.'' Karşımdaki ağır abiyi umursamaz bir tavır takındım. ''Ben başımın çaresine bakmayı bilirim, beni boş ver, zargana diye birini arıyorum'' dedim. İşaret parmağını dudağına yapıştırarak ''Sus'' dedi. ''Zargana dediğini kimse duymasın, bu kötü benzetmeyi hakaret telakki ederler.'' Karadayı derler ona. Omuz silktim. Her ne halsa işte. Delikanlının sesindeki temkinli hava perde perde yükseldi. Beyim, sen canına susamışsın. Karadayı bu umursamaz tavrını görürse iddetlenir. Bak şurada yeri. Delikanlı kulenin arkasındaki tepeyi işaret ediyordu. Tepenin alnına oturmuş ev karanlığın içinde seçilmiyordu. Delikanlıya teşekkür ederek tepeye çıkan dik yamacı tırmandım. Sabahtan beri koşturduğumdan mıdır, yoksa orta yaşın ağırlığından mıdır bilmiyorum. Yamacı tırmanırken dizlerim titremişti. Soluğumun dinginleşmesini bekledim bir müddet olduğum yerde. Kapısı olmayan metruk binanın önünde gözü pek iki delikanlı dikkatle bana bakıyordu. Onların bakışlarındaki sertlik karanlığın içinde daha bir hiddetli göründü gözüme.
''Hayırdır beyim?'' diye sordu atletik yapalı uzun olanı.
''Karadayı ile görüşmeye geldim'' dedim temkinli bir sesle.
''Mesele nedir?'' diye sordu gözleri mütemadi seyiren kısa boylu olanı.
''Tosyalı ile alakalı'' dedim tavsilat vermeden. Tosyalı'nın adını işittiklerinde ikisinin de gözleri belerdi. Geyik görmüş aç aslanın hırçınlığına benzer bir hisle bana bakıyorlardı. Kendimi takdim etmek lüzumu gördüm. Yüzlerindeki ifade birden değişti.
mertebe kaybetmiş iki sefil adama evrildiler. Bizim aymazlarla işimiz olmaz komiserim dedi atletik yapılı olan. Sert bir çıkışta bulundum. İşiniz olur ya da olmaz, benim meselem başka. Önüme düşün biriniz, beni karadayıya götürün. Gözleri mütemadi seyiren önüme düştü. Titrek mum ışığının aydınlattığı geniş holden geçtik. Ortaya bir masa kurulmuştu. Masanın etrafını kuşatan dört kişi kağıt oynuyordu. Neşeliydiler. Yukarı kata kıvrılan kırık dökük merdivenin basamaklarını tırmanmaya koyulunca bakışlarımı onlardan kopardım. Boğucu bir karanlığın kapladığı geniş bir oda karşıladı beni. Pencereler kalın, koyu bir örtüyle kapatılmıştı. Penceresiz duvarın önünde bir masa vardı. Masanın üzerinde üflenmiş mumu ateşledi biri. Zayıf ışığın aydınlığında iki kişi belirdi. Masanın önünde duran hararetli konuşmasını bir anda kesmiş, masanın gerisindeki adama bakmıştı. Masanın gerisindeki adam ayağa kalktı. Hastalıklı gibi zayıf, uzun, dal gibi bir şeydi. Alakadar olacağım diyerek şapkasını başına geçiren adama elini uzattı. Düzgün giyimli şapkalı adam karşısındaki adamın güven telkin eden yüzüne samimiyetle bakarak teşekkür etti ve aşağı indi. Karadayı olduğunu tahmin ettiğim adam yanı başımdaki fedaisine aşağı inmesini işaret etti ve sonra masanın önündeki biçimsiz koltuğu gösterdi. ''Lütfen buyurun.'' Sıcak bir ademi kabulle yüzüme baktı. Tarifsiz bir şaşkınlık peyda olmuştu yüzüne. Masanın üzerindeki mumu bana doğru yaklaştırdı. Bu sıcak karşılamaya kibarca elimi uzatarak karşılık verdim ve kendimi takdim ederek mevzuya direkt girdim. ''Ben Başkomiser Sadri. Sabah çirkin bir hadise yaşandı. Rum eşrafından muteber bir zat öldürüldü, duymuşsundur.''
Duydum diyerek sormadan döküldü karadayı. Bay Leonidas'ı tanırdım, güzel bir insandı. Sözüme itibar etseydi başına bu felaket gelmezdi. Onu defaatle uyarmama rağmen uslanmadı, bile bile ölüme yürüdü. En nihayetinde bugün ölümün soğuk ve acımasız yüzüyle tanıştı. Ona kim kıydı diye soracak olursanız Tosyalı derim. Zira Bay Leonidas'a ondan başka irtikap eden kimse yoktu.
Neye istinaden böyle düşünüyorsun?
Tosyalı ile Bay Leonidas arasındaki husumeti biliyorum.
Bu mevzuyu eşelemek elzemdi. Neymiş, anlat bakalım. Karadayı söze girmeden masanın üzerindeki sedef kakmalı cigara tabakasına uzandı. Parmaklarının alışkanlığıyla hızlıca kağıdın arasına tütün sardı ve dudaklarının arasına aceleyle yerleştirip kibriti usulca çaktı. Sonra tabakayı bana doğru uzattı, geri çevirdim, ısrar da etmedi. Derin bir nefes çekip anlatmaya başladı.
Bir gün öğle vaktiydi. Bay Leonidas çıka geldi benim mekana. Bir yıl evvel kadar oluyor yalnız. Yardım istedi. Çok korkuyordu. Beni öldürecekler diyordu durmadan. Meseleyi anlattığında fil hakika ben bile ürkmüştüm. Benim boyumu aşan bir meseleydi.
Sabrımı zorlayan bir gizemle bir türlü mevzuya girmiyordu. Sadede gel, esas mevzuya gir diyerek araya girdim.
Yani anladığım kadarıyla başkomiserim diyerek devam etti. Bay Leonidas'ın bir hesabı varmış Banco di Roma'da. Onun hesabından gizlice para tırtıklıyormuş biri. Bu kişi Bay Leonidas'ın sırtından binlerce lira kazanmış. Tahviller, bonolar vesaire. Bay Leonidas'ı kim yönlendirdi bilmiyorum ama bu işte Tosyalı'nın parmağı olduğunu düşünmüş Bay Leonidas. Ve hayatının en büyük hatasını yapmış. İntikam hırsıyla Tosyalı'ya saldırmış. Tosyalı'ya saldırayım derken bütün uyuşturucu baronlarının öfkesini üzerine toplamış. Bu nasıl oldu diye soracaksınız, onu da anlatayım. Bay Leonidas Tosyalı'nın bağlantılarını araştırıp bulmuş ve gizli imalathanelerin yerini polise bir bir ifşa etmiş. Tosyalı da nasıl öğrendiyse artık kendisini gammazlayanın Bay Leonidas olduğunu öğrenmiş. Tosyalı durmamış tabii. Bay Leonidas'ın üzerine gitmeye başlamış. Tabii Tosyalı'yı da üsttekiler rahat bırakmıyor olmalı. Velhasıl Bay Leonidas ara bulucu olmamı istedi. Bunu başta kabul etmedim. Zira arada kalırsam harcanabilirdim. Neden sonra kabul ettim?
Belki de Bay Leonidas'ın naif duruşunun tesirinde kalmıştım. Neyse, ilkin Tosyalı Deyyus'u ile irtibata geçtim. Tosyalı bu fırsatı değerlendirip Bay Leonidas'ın dükkanına çöküverdi. Bay Leonidas bir müddet sonra öz kaynağı ile üsttekilerin de zararını karşıladı. Bir yıl kadar ortalık duruldu. Derken bu hadise patlak verdi. Sabah patlamanın yaşandığı dükkan üzerindeki karanlık perde aralanmıştı. Kira kontratlarında Tosyalı'nın adının geçmesi tabiydi. Dükkan Bay Leonidas'ın üzerine olsa da kaymağını Tosyalı yiyordu. Yine de aradaki husumetin bittiğini gösterirdi bu durum. Karadayı'nın zayıf yüzüne dikerek bakışlarımı sordum. Mesele kapanmış, Tosyalı ve diğer atları alacağını almış, Bay Leonidas'a neyin kinini güdebilirler? Karadayı dişlerini göstererek gülümsedi. İtibar dedi, itibarı zedelenen bir insanın kini kolay kolay sönmez başkomiserim. Kafamdaki tuhaf soruları kendi karanlığıma gömerek sustum. O sıra gülümseyişinde derin bir mana taşıyan Karadayı mırıldandı.
''Beni hatırladınız mı başkomiserim?''
Ne demeye çalıştığını idrak edemedim. Kafam o kadar doluydu ki buna cevap vermekle geçince tekrar dudaklarını kımıldattı Karadayı.
''Hatırlayamadınız değil mi?''
Karadayı'nın uzun yüzüne dikkatle baktım, hafızamı zorladım. Lakin zihnimde hiçbir görüntü kıpırdamadı. ''Çıkaramadım.'' dedim. ''Belki sen bana hatırlatırsın.''
Bundan 10 yıl evvel kadardı. Ben o vakitler badem bıyıklı yeni yetme bir bitirimdim. Siz ise çiçeği burnunda bir polis. Katillerin kirli diyarında gezinirken kolumdan siz tutmuştunuz. Şefkatli bir ağabey edasıyla şunları salık vermiştiniz. Katillerin diyarında günahkar bir gençsin. Onlarla kalmaya devam edersen dibi boylarsın. Bir testi içindeymiş gibi düşün kendini. O testiyi kırmadıkça içinde hapsolacaksın karanlığa. O testiyi kır ve çık dışarı. Munis insanlarla dostluk edin. Seni bekleyen hazin sona razı gelme. Diren, karşı koy. Kötülük ve iyilik nedir? Bil, öğren. Seni kirletmelerine müsaade etme. Daha dün gibi aklımda nasihatleriniz.
Hatırlamıştım nihayet.
Kapalı çarşıdaki baskın dedim duraklayarak. Korkudan tezgahın altına saklanmıştın, seni oracıkta bulmuştum. Çarşı esnafı ile esnaftan haraç kesen aydutlar arasında çatışma çıkmıştı, ağabeyini vurmuşlardı.
Evet, ağabeyim o hazin sonu tattı. Bense sizi dinleyip o karanlık dünyanın içinden kaçtım.
Karadayı içinde bulunduğu dünyanın karanlığını göremeyecek kadar kör olmalıydı. Bu karanlık alemin içinde zannetmiyorum kendini günahsız addedecek bir aptal çıksın. Az ya da çok herkesin paçası çamurluydu bu alemde. Karadayı yahut zargana her ne karın ağrısıysa sadece diğerlerinden daha az günahkardı. Hepsi bu. Karadayı yüzüme minnet dolu bir ifadeyle bakarken tekrar mevzuya döndüm.
İtibar diyordun. Tosyalı itibarını kurtarmak istediği için mi Bay Leonidas'ın canına kastetmiştir?
Evet, bundan büyük bir gerekçesi olamaz. Tosyalı'nın itibarı sarsılmıştı bir kere. Yukarıdan büyük işler gelmezdi. Büyük iş yoksa büyük para da yoktu. Akan suyu Bay Leonidas kesti. Tosyalı da hırsına mağlup olup Leonidas'ın sesini kesti.
Peki bu vakada Tosyalı masum dersem?
İnanmam. Lakin masumsa başı büyük belada demektir.
Tosyalı'nın başı belaya girerse memnun olur musun?
Karadayı öfkesini yanan mumun tepesinde kıvrılan yalımlara salarak
keşke ölse bir pislikten kurtuluruz dedi.
Belki de senin gibi Tosyalı'dan nefret eden biri cinayeti onun üzerine yıkmaya çalışıyor. Hani şu Tosyalı'nın üstündekiler dediğin.
Bu ihtimali çok zayıf buldu Karadayı.
Onlar sineklerle uğraşmazlar başkomiserim dedi. Bay Leonidas onların nazarında vızıldayan bir sinektir. Hem itibarı sarsılan onlar değildi. Polisler imalathaneleri bastığında götünü kurtarmak için türlü rezilliklere başvuran Tosyalıydı. Şimdi de malını mülkünü satıp savuyormuş. Masum olsa böyle apar topar kaçar mı?
Doğru mu bu söylediklerin? Tosyalı kaçmayı mı düşünüyor?
Soruma soruyu da karşılık verdi. Bu cinayette bir günahı olmasa niçin kaçsın? Bu Tosyalı merakımı iyiden iyiye celbetmişti. O sıra Karadayı masanın altına eğilerek bir kasa çıkardı.
Bir de bu kasa var dedi merakımı kovalayan bir edayla. Bay Leonidas bu kasayı bana emanet etmişti. Başıma bir iş gelirse bu kasayı polislere teslim et diye tembih demişti beni. Canımı yakan kim varsa günahını çeksin. Maneviyatıma, dostluğuma, sevgime halel getirdiler gibi bir şeyler geveleyip durmuştu. Beni nasıl yaşarken öldürdülerse onlar da yansın ölsün gibi uhrevi sözler sarf edip gitmişti sonra. O günden beri emanetine hıyanetlik etmedim.
Merakımı örten şüpheci bir ifadeyle yaklaştım kasaya.
Bu kasanın Bay Leonidas'a ait olduğu ne malum? Bunu senin hazır etmediğine nasıl inanayım? Deminden beri Tosyalı'yı itham ediyorsun. Sana niçin itimat edeyim?
Alıngan bir ifadeyle süzüldü karşımda.
İstirham ederim başkomiserim. Bu mevzuda kendi menfaatime düşen bir hesap içinde değilim. Beni Tosyalı ile karıştırmayın.
Karadayı bu sözleriyle beni yumuşatacağını zannediyordu.
Benim nazarımda ikiniz de aynısınız dedim sert bir ifadeyle. Ne yani? Daha az günah işledin diye cehennemde yanmayacak mısın?
Sen de milletin kolunu bacağını kırıp zorbalık etmiyor musun? Sadece hak edenlerin diyerek kendini savundu.
Alaycı bir gülümseyişle mukabele ettim.
Aman ne güzel, dürüstlüğünden ötürü bir de boynuna altın madalya takalım ister misin?
Siz neye inanmak istiyorsanız ona inanın başkomiserim. Bu kasa Bay Leonidas'a ait.
Elinde madem böyle bir hazine vardı, niçin sabahtan karakola gitmedin, bildiklerini anlatmadın?
Karşımda oturan siz olmasaydınız bu kasadan hiç kimseye bahsetmezdim.
Hasbelkader karşıma siz çıktınız. Karakolda Kenan Kalleşi var. Kediye ciğer emanet eder miyim? Tosyalı'yı aklamak için kim bilir ne numaralar çevirirdi.
Kenan'ın işgüzarlıklarıyla alakalı sözler işitmekten yılmıştım artık. Bunu da duymazdan geldim.
Kasayı gözümün önünde aç dedim emredici bir sesle.
Bu imkansız. Kasa şifreli dedi.
Şifreyi çözüp açasıya kadar çölde ağaç biter diye söylendim çarnaçar.
Bu da sizin probleminiz diyerek işin içinden sıyrılıverdi Karadayı.
Kasayı alırım lakin bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Velev ki bahsettin, ümüğünü ilk sıkan yine ben olurum diye tehditkâr bir hava içinde şart koştum.
Karadayı arkasına kaykıldı.
Bundan birine bahsedip başımı belaya sokacak kadar aptal değilim dedi rahat bir tavırla.
Öyleyse anlaştık diyerek bir bavul rica ettim.
Niçin der gibi kasıldı gözleri.
Elma şekeri gibi elimde taşıyacak değilim ya dedim ince bir istihzayla.
Gülümsedi aşağı indi döndüğünde elinde deri bordo renkli bir bavul vardı. Kasayı bavulun içine katıp dışarı çıktım. Omzum kendiliğinden düşüverdi bir müddet sonra.
Küçücük bir kasa bu kadar ağır olur mu diye söylenerek boş bir taksi arandım.
Bir zamanlar Rusların elçilik binası olarak kullandığı, muhtelif sanatçıların ve yazarların yaşadığı, dışarıdan bakıldığında küçük bir hipodromu andıran Narmanlı Han'a kadar yürümüş lakin boş bir taksi bulamamıştım. Han'ın altında bir dönem Mimoza adlı küçük bir şapka dükkanı vardı. Onun tam karşısına damalı bir taksi yanaştı. Karanlığın heybeti içinde ufalan ışıklarını söndürerek beklemeye koyuldu. Taksiye doğru yöneldim. Arka kapısını açarak sevinçle içine girdim. Taksici başını sağ omuzu üzerinde hafif çevirip süzdü beni. Sonra yayvan yüzünü karanlığın serildiği uzun caddeye çevirdi. Sabahki miskin taksiciye ne kadar da benziyordu.
Perapalas mı tokatlayan mı beyim diye sordu.
Yorgun bir edayla anıta lütfen dedim. Şaşkınlık içinde motoru çalıştırdı. Gaza yüklenerek mırıldattı taksiyi. Ben de kendi malumlarıma sığınarak karanlığın düştüğü camdan dışarıyı izlemeye koyuldum.
10. ayrımın sonu. Sayfa 113.